Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen, 23. Ayrım. Sandıklarınızın çoğu gerçek değildir, yalnızca duygularınız gerçektir. Aşk bir işaret değildir ama gerçektir. Yalnızca görüp gözlediğiniz şeyler birer işarettir. Size aittir. Gerisi hayaldir. Sizi avutan hayaller gerçek değildir ama hayallerinize ilişkin duygularınız gerçektir. Olup bitenler, olgular gerçektir. Ama niçin olduklarını bilemezsiniz. Gökyüzünde su kristalleri, içlerinde ışıklar kırıldı. Yedi renkli alaimi sema görüldü. Işığın nasıl kırıldığını bilebilirsiniz. Ama niçin kırıldığını bilemezsiniz. Sultanahmet cezaevinde şoför Niyazi, kırık kalbi nasıl çizdi bilebilirsiniz. Ama niçin çizdiğini bilemezsiniz. Evrenin nasıl işlediğini bilebilirsiniz. Ama amacını bilemezsiniz. Ancak tahmin edebilirsiniz. Umayların ve Gökhanların bahçesinde alamet yakılmamıştı henüz. Ya yanarsa diye bekliyordu kaygıyla, bekliyordu ikisi de. Eninde sonunda bir alamet yakılacaktı her iki bahçede de. Bir alametin nasıl yakıldığını bilebilirsiniz ama niçin yakıldığını bilemezsiniz. Kimi alametler kişiye göre değişir. Bunlar veriden kopuk tahminlerdir. Kimi alametler kişiye göre değişmez. Bunlar gerçek alametlerdir. Bir köpeğin hırlayarak size doğru gelmesi kötüye alamettir. Ateşinizin yükselmesi kötüye alamettir. Kara bulutlar yağmura alamettir. Divan-ı Lügat-ı Türk'e göre bebeğin eşiğine, plasentaya umayda denilirmiş. Umayın gelmesi doğuma alamettir. 45. Nikah hazırlığı. Yüzü süzülmüştü, gözlerinin altı mor halkalı olmuştu. Gökhan'daki değişikliği nedense biraz geç, önce ablası fark etti bir sabah. "Sen iyi gözükmüyorsun Gökhan, ne oldu, birbirinize küstünüz mü yoksa?" diye sordu. Aysel bunu iki sevgilinin birbirine küsmeyecekleri varsayımıyla öylesine laf olsun diye takılma niyetiyle sormuştu. Gökhan saklamayı gereksiz gören bir kırgın aşık tavrıyla basitçe "Birbirimize küs değiliz, ben küs değilim ama Umay küstü abla" diye cevap verdi. Sonra o İffet Hanım ile kızının ziyaretlerini Umay'ın bir şekilde duyduğunu, iletişimi kestiğini, telefonunu internetin açmadığını anlattı. Umay artık gökyüzündeki parlak yıldızlar gibiydi Gökhan için. Görüyordu, biliyordu ama uzanamıyordu. Aysel biraz düşündü. "Madem senin telefonunu açmıyor, ben arayayım istersen," dedi. Bu çözüm nedense Gökhan'ın aklına gelmemişti. Beklediğini duymuşların huzuruyla, "Olur abla," dedi. Aysel yan odaya geçip cep telefonuyla Umay'ı aradı. Umay'ın ekranında bilmediği bir numara çıkmıştı, açtı. Öteki uçtan kaygılı bir ses, "Umay'cım nasılsın?" diye sordu. Umay, Aysel'le telefonda ilk kez konuşuyordu, sesini tanımadı. "Buyurun efendim, kimsiniz?" dedi. Aysel, "Umay'cım benim, Aysel," diye cevapladı. Umay telaşla, "Affedersiniz Aysel abla, sesinizi tanımadım, teşekkür ederim," dedi. Aysel giderek kaygısı azalan bir ses tonuyla, "Bir tanem, Gökhan'la küsmüşsünüz. Aslında sen haklısın ama bana güven. O misafirde Gökhan'ın hiçbir hatası yok. Karışıklığa denk geldi. Annemizin işgüzarlığı oldu. Gökhan'ın sana olan sevgisinde, bağlılığında hiçbir azalma yok. O da çok üzgün. Bak şimdi hayatım, telefonunu, internetini aç, ne olup bittiğini bir anlatsın Gökhan," dedi. Umay kaybettiği cenneti tekrar bulmuşların sevinciyle hiç beklemeden, nazlamadan, "Tamam abla," diye ekledi. "Abla, sizi üzdüm, özür dilerim." Aysel kollarını açmadan adeta açmış halde yeri göğü kaplayan bir hoşgörüyle, "Biz özür dileriz, asıl biz üzdük seni," dedi. Telefonu kapattı. Az sonra Umay ile Gökhan konuşmaya başladılar, sorun yoktu. "Ama ben seni çok özledim, niye aramadın?" "Aradım, açmadın. Olsun, kalkıp gelseydin. Seninkiler beni istemiyor, terslik olur diye korktum." "Ben daha çok korktum. Bahçede alamet yakacaksınız diye ödüm patladı günlerce. Benim de. Geceleri uyuyamadım ya giderseniz diye. Sağ ol, seni seviyorum. Ben de. Bir daha hiç ayrılmayalım. Korkma, ayrılmayız. Artık birbirimizin yörüngesine girdik. Spiral sarmal olacağız evlenince. Umay şakadan bir kırgınlıkla ben spiral sarmandan anlamam. Gezegen değilim ben. Tabii değilsin. Sen benim güneşimsin. Yok spiral sarmalmışız filan. Daha bana hiç sarılmadın. Ben gözlerimi kapattığımda sana hep sarılıyorum. Gökhan abartmıyordu. Şu kısa sürede binlerce defa gözlerini kapatıp uzaktan uzağa Umay'a sarılmıştı. Hayal ederek sarılmak mümkün mü? Neden olmasın? Aslında her şey zihnimizde yaşar. Gökyüzü ışık fosilidir. Geceleri göğe baktığınızda şu andaki durumlarını değil, çok eski hallerini görürsünüz. Kiminin ışığı 1000 yılda gelir, kiminin 1 milyon senede. Siz zamanı ve görüntüyü zihninizde birleştirirsiniz. Şu an nasıl olabileceklerini, yani binlerce yıl sonraki durumlarını ancak tahmin edebilirsiniz. Zihin farklı zamanları birleştirir. Zihin aşıkları da birleştirir. Gökhan, Umay'a gerçekten zihninde sarılmış olabilir. Bazılarının sandığı gibi gökyüzünde akıl almaz bir şeyler yoktur. Her şey insanın aklının içindedir. Olup bitenlere bakıp da kimi, anlamak akla ziyan der. Benim aklıma ziyan demektir aslısı. Sonra konu yeniden kaçıp evlenmeye geldi. Niyetleri ciddiydi. Ekim'e doğru iki aile de vadiyi terk edip şehre döndüler. İkişer gün arayla alamet yaktılar. Önce Umaylar gitti. Umay gidecekleri bir gün önceden Gökhan'a söylemişti. Gökhan Umayların alametini, göğe yükselen dumanını, kaygısını süpürülmüş bir huzurla seyretti. Umay gidiyordu ama birleşeceklerdi. 2 gün sonra Gökhanlar alamet yaktılar. Gökhan alametlerinin ateşini, dumanını Skype'tan gösterdi Umay'a. Gördüğü alamet birkaç hafta önce korktuğunun aksine üşütmedi Umay'ı. Ellerini ve kalbini ısıttı aksine. Evlenmeye niyetliydiler, kararları kesindi. Ancak Umay'ın içinden ona ait olmayan karanlık bir ses, ''Bu iş olmayacak, son anda bir aksilik çıkacak.'' diyordu. Hatta bununla ilgili bir rüya bile gördü. Rüya şöyleydi. Umay gelinlik giymişti. Gökhan da damatlık. Nikah salonundaydılar. Nikah memurunu bekliyorlardı. Bir çocuk girdi ve yüksek davetlilere bu nikahın kıyılamayacağını söyledi. Sonra salon karardı. Işıklar kesilmişti. Işıklar az sonra geldi. Salon aydınlandı ama davetliler gitmişti. Umay bu rüyayı kötüye yordu, son anda bir aksilik çıkacağına inancı arttı. Aileler şehir merkezine taşındıktan birkaç gün sonra Gökhan ilk kez Umay'ı kaçırma fikrini ablasına söyledi. Aysel uzun uzun güldü. Ay delisiniz siz, gazetelere mi düşmek istiyorsunuz dedi. Gökhan durakladı, bu gazete olayını düşünmemişlerdi. Aysel bak sen avukatına danış. Nüfus cüzdanını göndersin, gerekli işlemleri, başvuruları yapalım, nikah için gün alırız dedi. Gökhan kaygılı bir sesle, ya annemle babam diye sordu. Aysel, babamız istemeye istemeye de olsa tamam. Annemiz hala sağlam bir gelin arıyor piyasada. Umay'ın da ailesi istekli değil demiştin. Ne yapalım? Biz de nikahımızı biz bize kıyarız. İkiniz de 18'inizi geçtiniz, reşitsiniz. Yalnız Gökhan'cığım belki akıl sağlıkları yerindedir diye bir rapor filan isteyebilirler. Bozulmayın. Gökhan hafifçe irkilerek o niye abla diye sordu. Aysel hani belki diyorum niyesini bilemeyiz. Ülkemizde sanırım 60'ını geçince evini satmak istesen akıl sağlığı yerindedir diye rapor istiyorlar tam teşekküllü hastaneden. Ama sen 80 yaşında devlet adamı olabiliyorsun. Ülkenin hayatını ilgilendiren konularda anlaşmalara imza atmadan önce kimse rapor istemiyor senden. Sizin vücudunuz sakat, kafadan da sakat olmadığınız konusunda rapor getirin derlerse şaşırmayın diyorum. Burası Türkiye. Ablacığım, Türkiye böyle de, dünya da böyle. Nepalliler bürokrasiyi İngilizler icat etti. Biz mükemmel hale getirdik derlermiş. İzleyen günlerde Gökhan ile Umay İkirciklendiler, karamsarlığa kapıldılar. Birkaç defa biz bu işin üstesinden gelemeyeceğiz. Büyüklerimize rağmen bu işi becermek zor dediler. Gençler yılmaya başlamışlardı. O günlerden birisinde Aysel ikisini de ayrı ayrı bildiği bir vecizeyi kendince değiştirerek şöyle dedi. Vazgeçmeyin. Bir şeyden ilk vazgeçtiğinizde rahatlarsınız. İkinci kez vazgeçtiğinizde alışkanlık olur. Zaten evlenmeye niyetliydiler. Kararlarını pekiştirdiler. Sonunda Gökhan ile Umay tam olarak anlaştılar. Aysel'in desteğiyle anne babalardan gizli nikah kıyacaklardı. Ancak Gökhan durumu erkek arkadaşlarına anlattığında, modern görünüşlerine rağmen zihinlerinin bir kenarında delikanlılık bulunan bu delikanlılar bozuldular. Kız kaçıracağız diye heveslenmişlerdi, hayal kırıklığına uğradılar. Birkaç gün sonra Gökhan'ın bir arkadaşı, "Madem kız kaçırmaktan vazgeçtik, bari nikah işini biz yürütelim," dedi. Pozitif bilimin bu aydınlık yüzlü gençleri kollarını sıvayıp tadını çıkara çıkara nikah işlemlerini yürütmeye başladılar. İşlemler başladığında Umay, Gökhan ve Aysel önce çok mutluydular. Sonra birdenbire birbirlerinden ayrı ayrı aynı hüznün gölgesi düştü kalplerine. Ana babalardan gizli bir nikah ürkütmeye başlamıştı üçünü de. Galiba daha da önemlisi, böylesine önemli, hayatta sadece bir kez olacak mutlu bir olaya, anne babaların katılmaması hayat boyu geçmeyecek bir yara oluşturacaktı içlerinde. Daha şimdiden bu yara sızlamaya başlamıştı bile. Şu an Fatma Hanım, Gülşen Hanım ve Rasim Bey kesinlikle karşıydılar böyle bir evliliğe. Ragıp Bey, gönülsüz bir oluru vardı yalnızca. Durumu açıklayacak olsalar el ele verip mutlaka engel olurdu büyükler. İş oldu bittiye getirseler, gençlerin iradeleri kendi önlerinde bir engeldi. Gençler ana babalarına içten içe kızsalar bile, aralarındaki derin ve güçlü bağ gerisin geriye çekiyordu onları. Ne yapmalıydılar? Umay da, Gökhan da güzellikle annelerini babalarını ikna edebilirlerdi. Sızlanıp yalvarabilirlerdi. Ama o kadar da değildi. Şu andan itibaren ikisi de sandalyelerinin dışına taşmışlardı. Büyümüşlerdi. Artık sızlanamazlardı. Yalvarmak onlara yakışmazdı. Nice denklemi çözmek mümkündür matematikte, ancak sayıya gelmeyen ana baba değişkenleri yüzünden nice aile içi problem yıllarca çözülmeden asılı kalır evlerin tavanında. Dokunsanız ağlarlar. Çözemezsiniz, indiremezsiniz. Bahçeye gömemezsiniz. O sorun yüzünden siz de bir sağa bir sola sallanırsınız tavanda. Yıllarca iz tutar, örümcek bağlar o sorun, indiremezsiniz. Ama insan aklı yeterince değişken varsa elinde, çözülmedik problem bırakmaz bu evrende. 46. Düğün hazırlığı. Sonunda Aysel sorunu çözmek için bir öneri getirdi Gökhan'la Umay'a. İkisinin de aklı yattı. Gökhan'ın arkadaşlarının yardımıyla nikah tarihini almışlardı. Evlenmelerine hiçbir yasal engel yoktu. Nikaha bir ay kala anne babalarına durumu bildireceklerdi. Nikaha davet edeceklerdi. Gelseler de evleneceklerdi, gelmeseler de. Ama gelirlerse çok sevineceklerdi. Büyüklere söyleme işini Aysel üstlendi. Önce anne babasına söyledi. Bir akşam karşılarına oturdu tane tane. Önceden düşündüğü şeyleri bir kere daha düşüne düşüne söyledi. Şöyle dedi. Lütfen hemen tepki göstermeyin. Şimdi üzüleceksiniz belki. Ama ileride hepimiz mutlu olacağız. Oğlunuz Umay'la evlenmek için nikah tarihi aldı. Artık yapılabilecek bir şey yok. Bu nikah kıyılacak. Fakat siz gelmezseniz eğer hayat boyu telafisi imkansız bir boşluk kalacak içimizde. Evlilik kararı için çocukların size ihtiyaçları yoktu. Ama evlenirken size çok ihtiyaçları olacak. Zaten bu dünyada işleri zor, onları yalnız bırakmayın. Kısa bir an sessizlik oldu. Önce Fatma Hanım, arkasından da Ragıp Bey ağlamaya başladılar. Aysel ağlamadı. Kalktı, önce annesini, sonra babasını öptü, oturdu. Ragıp Bey, "Allah hayırlı etsin," dedi. Fatma Hanım, "Amin," diye tamamladı. Aysel sakindi. Mısır piramidi büyüklüğünde bir ağırlık kalkmıştı üstünden. Ertesi gün Aysel randevu alıp Gülşen Hanımlara gitti. Gerçi uzun vadide pazar arkadaşı, dert ortağı sayılırlardı ama uzun süredir görüşmemişlerdi. Eve girdiğinde koridorda Rüstem Bey de vardı. Misafire hoş geldiniz deyip yanlarından ayrılmak istedi. Aysel, efendim bizimle biraz oturmanızı rica edebilir miyim diyerek engelledi onu. Kısa bir hoşbeşin arkasından Aysel konuya girdi. Neler söylediğini ileride hiçbir zaman hatırlayamayacaktı ama annesine babasına söylediklerine benzer bir şeyler söyledi onlara. Gelseler de gelmeseler de bu nikah kıyılacaktı. Ancak gelmezlerse gençlerin yüreklerine hayat boyu kaldıramayacakları bir sıkıntı oturacaktı. Aysel sustuğunda Rüstem Bey donup kaldı. İleride sadece kendisinin gördüğü bir noktaya gözlerini dikip bakmaya başladı. Gülşen Hanım sarsıla sarsıla ağlıyordu. Artık savunmasızdı. Rüstem Bey uzanıp karısının elini tuttu. Aysel yerinden kalkıp Gülşen Hanım'ın yanındaki koltuğa geçti. Diğer elini de o tuttu. Sakinleştiler, ne yapılacağını, nasıl yapılacağını konuşmaya başladılar. Ayrılmadan önce Aysel, "Efendim annemin size selamları var, bir de ricaları var. Kabul buyurursanız kızınızı istemek için size gelmek istiyorlar. Bu iş geleneksel mi, modern mi oluyor, karar vermek zor ama yine de usulüne uygun sürsün istiyorlar," dedi. Gülşen Hanım, "Buyursunlar," diye cevapladı. Rüstem Bey ise, "İyi olur. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, dünürler olarak bir görüşelim. Bizim için dünyada en önemli şey kızımızdır. Eşim, teyzeniz yıllarca bir güvercin gibi Umay'ı okullara taşıdı. Şüphesiz sizler de öylesiniz, anne babalarınız için. Madem bu iş dönülmez yolda, çocuklarımıza destek olacağız biz de eninde sonunda," dedi. O gün Aysel eve uçarak döndü. Artık ailelerin desteği tamdı. Gizli nikah yaptık diye içlerinde bir hicran kalmayacaktı. Bir gün sonra Fatma Hanımlar Gülşen Hanımlara kız istemeye gittiler. Her şey yolundaydı. Ancak her şeye rağmen Umay'ın o eski kaygısı, o kötü kehaneti kaybolmamıştı. Ara ara içinden son anda bir aksilik olacak, her şey bozulacak diye geçiyordu. Aileler işe karışınca bir miktar karışıklık oldu. En azından evlilik hazırlığını çocukların elinden aldılar. Kız ve erkek tarafı düzen düzdüler. Masrafı erkek tarafına ait olmak üzere Umay'a hayat boyu giyip eskitemeyeceği, hatta bazılarını hiç giyemeyeceği kadar kazaklar, hırkalar, tayyörler, döpiyesler, ayakkabılar, mantolar, çantalar, kabanlar, tünikler, atkılar ve daha nice şeyler aldılar. Gülşen Hanım bu alışverişten hoşlanmamıştı. Bu masrafı, bu seremoniyi, Umay'ı ve Gökhan'ı hiç ilgilendirmiyordu. Ancak Fatma Hanım bir tanecik oğluna layık, anlı şanlı bir hazırlık istiyordu. Sonunda aileler kuru bir nikah yerine düğün yapmaya karar verdiler. Umay da, Gökhan da bunu istemiyorlardı. Anne babalarını mutlu etmek için kabul ettiler. Rüzgar tersine dönmüştü. Az önce bu evliliğe tamamen karşı olan Fatma Hanım, şimdi her şeyi kontrolüne almış, dört dörtlük bir düğün için uğraşıyordu. Bu süreç işlerken Umay'ın aklından günde onlarca defa bir aksilik olacak, bu iş son anda bozulacak düşüncesi geçiyordu. Bugünlerden birisinde bir rüya daha gördü. Rüyasında ilk kez Gökhan'la tanıştıkları gün gördüğü, daha sonra kendisini kelebek kaçakçılarına götüren o güzel kelebeği gördü. Ancak ölüydü. Kanatları iki yana açık bir koleksiyona iğnelenmiş şekilde duruyordu. Umay ağlayarak uyandı. Bu rüyayı da kötüye yordu. Düğün yaklaştıkça depresif duyguları artıyordu. Ya her şey bozulursa kaygısından ötürü Umay hayatındaki en heyecan verici şeyden, Gökhan'la evlenmeye giden keyifli yoldan zevk almaz olmuştu. Ya olmazsa? Bu kaygı Gökhan'da da vardı ama daha azdı. Gökhan daha çok gerdeğe girmeye hazırlanan heyecanlı bir damattı. Umay'ın kafasındaki ya olmazsa düşüncesi Gökhan'da her şey bir an önce olsun şeklindeydi. 23. ayrımın sonu sayfa 227, devamı 24. ayrımda.